Ayrım 43.
Sayfa 437. Bu kritik ve gerilimli günlerde Papa seçilen II. Urbanus, Türklerin ilerleyişinin mutlaka durdurulması ve aradaki anlaşmazlıklar ne olursa olsun Bizans'a yardım edilmesi gerektiğine inanıyordu. İlk büyük adım olarak Hristiyan dünyasında bir iç barış sağlamayı seçti ve iman sürtüşmeleri sırasında önceki Papa tarafından aforoz edilen Bizans İmparatoru Aleksisos'u affederek işe başladı. Oldukça korkulu günler geçiren Bizans'ta bu iyi niyet gösterisi sevinçle karşılanmıştı. Aleksios, Batı'nın yardımını alarak Selçuklu tehdidinden kurtulabileceği umuduyla Urbanus'a elçilerini yolladı. Piacenza'da gerçekleşen görüşmelerde Papa, saatler boyunca bu elçilerden Hristiyanların Kudüs'te ve Anadolu'da çektiği acılara, kutsal toprakları ziyaret etmeye giden hacılara uygulanan kasıtlı zulme ilişkin dokunaklı haberler dinledi. Görüşme bittiğinde kararını büyük ölçüde vermişti. Hem Bizans'ı Selçuklu tehlikesinden kurtaracak hem de Avrupa'ya yeniden doğunun kontrolünü ve ticaret olanaklarını sağlayacak çözüm, tüm Hristiyan aleminin seferber edileceği bir kutsal savaştan geçiyordu. Daha fazla zaman yitirmeden hazırlıklara girişilmeli, Mesih'in üzerinde yürüdüğü, soluk aldığı, havarilerine dersler verdiği topraklar İslam'ın elinden kurtarılmalıydı. 1095 Kasım'ında Urbanus, Clermont'ta bütün konsey üyelerinin katılımıyla halka açık bir toplantı düzenledi. Burada yaptığı konuşmada Bizans'ın zor durumundan ve Kudüs'e giden hacıların yaşadıkları baskı ve tacizleri oldukça acıklı ve din duygularını körükleyici cümlelerle ifade ettikten sonra kutsal savaş çağrısını dile getirdi. Deneyimli bir vaizin kalpleri fetheden belagatı ve içten coşkusuyla atalarının Karlemagne döneminde yarattığı örneği dinleyicilerine hatırlattı. İntikam ve tamah gibi bayıl güdülerin etkisiyle birbirleriyle savaşmaktan vazgeçmelerini ve silahlarını bunun yerine İsa'nın düşmanlarına çevirmelerini nasihat etti. O da bu dünyada Tanrı vergisi, men etme ve serbest bırakma yetkisine sahip Aziz Petrus'un halefi olarak tövbe niyetiyle kendilerini bu davaya adayacak olanların geçmişteki günahlarının affedileceğine ve kilisenin getirdiği dünyevi kefaretlerden bağışlanacaklarına söz verdi. Pierce Paul Reed, Tapınak Şövalyeleri, sayfa 86. Yoksul, kötü yaşam koşullarına sahip, eğitimsiz bırakılıp kafası yalnızca dinsel dogmalarla doldurulmuş insanları heyecanlandırmaya yetecek oranda etkili ve coşkulu bir konuşmaydı bu. Clermont'ta toplantının yapıldığı tarlayı dolduran kalabalık, Papa'nın son cümlelerinin ardından "Tanrı böyle istiyor" çığlıklarıyla kutsal savaş çağrısına destek verdi. Sıradan insanlar için nedenini kavrayamadıkları kötü yaşam koşullarından sorumlu tutacakları ve tepkilerini yönlendirecekleri ortak bir hedef bulunmuştu: doğudaki Müslümanlar. Urbanus çağrısına aldığı karşılıktan hoşnuttu. Kısa sürede seferin ayrıntılarını belirleyen resmi kural ve belgeler de hazırlandı. Bu kutsal savaşa katılacak olanlar göğüslerine kırmızı birer haç simgesi yerleştirecek, üzerinde bu haçı taşıyanlar Kudüs'e girmeye yemin etmiş sayılacaklardı. Sefere gidenlerin geride bırakacakları dünyevi mülk ise uzakta oldukları süre boyunca yerel psikopasların denetiminde kilise güvencesine alınacak, geri döndüklerinde kendilerine teslim edilecekti. Stephen Runciman, A History of the Crusades, Volume 1, sayfa 109. Haçlı seferleri sonrasında Avrupa'nın çeşitli bölgelerinde birçok psikoposun mal varlığında ciddi bir artış görüldüğünü söylemeye gerek yok. Hükümdarların, büyük toprak sahiplerinin ve kendi denetiminde askeri güçleri olan lordların desteği ve fikir birliği sağlandıktan sonra sefer için tarih de belirlendi. Bir sonraki yılın hasadı toplandıktan sonra, yani Ağustos ayının sonlarında kutsal yürüyüş başlayacak, hedefe 1097 ilkbaharında ulaşılacaktı. İlk büyük ordunun 1096 sonbaharında Papa tarafından hareketin lideri olarak atanan Le Puy psikoposu Adhemar de Montail başkanlığında yola çıkması kararlaştırılmıştı ama işler pek de planlandığı gibi yürümeyecekti. Urbanus'un Fransa'da yaptığı konuşmalardan etkilenen ve Derviş Pierre adıyla tanınan karizmatik bir vaiz, izin almayı beklemeksizin kentleri, kasabaları dolaşmaya, kışkırtıcı konuşmalarla Avrupa kırsalının maceracı lumpenlerini kutsal görev adına bir araya toplamaya başlamıştı. Elbette eline kılıcını alıp göğsüne de haç çizenlerin oluşturduğu bu kalabalığın Pierre'in peşine çabucak takılmasını sağlayan tek etken güçlü din duygularının verdiği coşku ve Tanrı adına savaşma isteği değildi. Sefere katılanlar bu süre boyunca işleyecekleri suçların affedileceğini, yani geçtikleri bölgelerde gerçekleştirecekleri yağma ve talan sırasında edinilen ganimetin yanlarına kâr kalacağını anlamışlardı. İlahi görev görüntüsüyle bir araya gelen Pierre önderliğindeki kalabalık bir çapulcu ordusu tüm uyarılara karşın organize seferi beklemeden Bizans'a doğru yola çıktı. Hareket bütünüyle kontrolden çıkmıştı artık. Daha Avrupa sınırları içindeyken birbiri ardına facia yaratan başı bozuk kalabalık Macaristan ve Almanya'dan geçerken yol üstünde bulunan içinde Yahudilerin yaşadığı köyleri yakıp yıkarak başladığı gösteriye Bizans'a vardıktan sonra yardımına koştuğu Konstantinopolis'i talan ederek devam etti. İmparator Alexios panik içindeydi. Batı'dan yalnızca Selçuklulara karşı savaşımını desteklemek üzere para ve asker yardımı talep etmiş, beklenmedik biçimde kutsal görev maskesiyle kendi kentlerini işgal eden vahşi bir sürüyle karşı karşıya kalmıştı. Elinden geleni yaparak bu saldırgan kalabalığın bir an önce Anadolu yakasına geçmesini ve Bizans'tan uzaklaşmasını sağladı. Pierre'in birlikleri daha sınırı geçip İznik önlerine gelir gelmez de Selçuklu ordusu tarafından büyük bir bozguna uğratıldı. Karizmatik vaiz ve yanındaki birkaç dostu canlarını zor kurtarıp Bizans topraklarına kaçabilmişti. Kudüs'ü Sarazenlerden kurtarma iddiasına sahip asıl disiplinli ve kalabalık birlikler, yani Urbanus'un düşünü kurduğu Tanrı'nın savaşçıları, bu olaydan ancak 2 ay sonra Konstantinopolis'e ulaşabildi. İzleyen birkaç yıl içinde Anadolu'dan Filistin'e uzanan bir bölgede art arda kanlı çarpışmalar yaşanacak, her iki taraftan yüz binlerce insan can verecekti. Aklın, sağduyunun ve vicdanın susup dogmatik sloganların ve saplantılı inançların konuştuğu, karma karışık ve dehşet verici bir dönemdi bu. İzleri ise yüzyıllar boyunca insanlığın belleğinden silinmeyecekti. Katarlar, ruhun ateşle vaftizi. İşte bütün bu siyasi, sosyal, ekonomik ve askeri kargaşa içinde Fransa'nın güneyindeki Languedoc bölgesi Fraternis mültecileri için gürültüden uzak ve güvenli bir sığınak niteliği taşıyordu. Birçok bakımdan çevre dükleri ve kontlarının etki alanından uzak, kilisenin kolunun yetişemediği, gözden uzak ve yalıtılmış bir bölgeydi burası. Bu nedenle Albi'nin ilginç sakinleri uzunca bir süre fazla dikkat çekmeden kendi stratejilerini belirleme ve yavaş yavaş düşüncelerini yakın çevreye iletme olanağı buldular. Kasaba halkı tarihin hiçbir döneminde Katolik inancına rağbet etmemiş ve zorla Hristiyanlaştırılmaya sıcak bakmamıştı. Papalık talimatıyla yürütülen dinsel yapılanma gereği Albi'ye çok zaman önce bir kilise inşa edilmişti. Görünürde burada görev yapan rahipler de vardı. Ancak bütün bu dekorun ardında çok uzun süredir varlığını sürdüren gerçeklik pek de papalığın hoşuna gidecek türden sayılmazdı. Albi'deki insanların inançları Hristiyan doktriniyle hiçbir benzerlik taşımadığı gibi ona taban tabana karşıt bir düşünce yapısı ve evren kavrayışı üzerine kurulmuştu. Albi'de cemaat artık yakından tanıdığımız sisteme uygun olarak temelde 2 parçalıydı. Yani Eleusis gizemciliğinden Pitagoras kardeşliğine, Mitra gruplarından Polisyen ve Bogomillere dek her yerde karşımıza çıktığı gibi toplum içeridekiler ve dışarıdakiler olmak üzere 2 parça halinde düşünülüyordu. Dışarıdakiler inanç ve destekleriyle grubun çevresinde yer alan ama ana örgütlenmeye katılmayıp herhangi bir yükümlülüğü olmayan geniş kitlelerden oluşuyordu. Topluluğun çekirdeği niteliğini taşıyan içeridekiler ise yaşamını bütünüyle bir inanç ve ideale adamış, bu doğrultuda eğitim gören ve etkin olarak çalışan inisiyeler, öğretmenler ve üstadlardı. Çemberin merkezindeki bu ana halkayla dışındaki kitle arasındaki sınır, Consolamentum adlı küçük ama çok özel bir kutsama ritüeliyle belirleniyordu. kilisede değil, ustalardan ya da üyelerden birinin evinde sessizce gerçekleştirilen, görünüşte basit ve sade bir törendi bu. Daha doğru bir deyişle, katılan kişinin o güne kadarki günah ve hatalarını, suçlarını, servitium dile getirip bunlardan arınma yolundaki dileğini bildirdiği samimi bir görüşme. Töreni kusursuzlar, perfecti adı verilen topluluğun ustalarından biri yönetir. Daha önce bu aşamadan geçmiş diğer üyeler de törene sessizce katılırlardı. Hata ve suçların itirafı bunlardan arınma ve doğru ideale geri dönülmez biçimde bağlanmanın ilk adımıydı. Ayrıntılara ilişkin elimizde çok fazla bilgi yok. Bu konudaki kayıtların çoğunluğu 12. yüzyılda Katar karşıtı vaazlar vermiş ve sonraki kovuşturmalar sırasında kusursuzlar aleyhine bilirkişilik yapmış Katolik din adamlarına ait el yazmalarından oluşuyor. Bunlardan birinin keşiş Şuhanoğlu Ekber'in söylev notlarından öğrendiğimiz kadarıyla konsolamentumu yöneten kusursuz, yanında inisiye adayıyla birlikte toplanılan salonun ortasında ayakta durur, diğer üyeler de onların çevresinde bir daire biçiminde dizilirlerdi. Tören bu yöneticinin elinde tuttuğu çok değer verilen büyük bir kitabı bir eliyle havaya kaldırdıktan sonra adayın başının üzerine yerleştirmesiyle başlar ve çeşitli kutsama sözcükleriyle sürerdi. Ekbert söz konusu kitabın ne olduğundan söz etmiyor ve bir tür kutsal kitap olduğu yorumunu yapıyor. Belki de çeşitli kaynaklarda adı ve önemiyle ilgili satırlara rastladığımız Bogomiller tarafından bir kopyasının Bulgaristan'daki kıyımdan kurtarılıp Arbi'ye getirildiği ve güvence altına alındığı söylenen ünlü gizli kitaptı bu. Stephen Runciman, Medieval Manişe, A Study of the Christian Dualist Heresy, sayfa 168. Son aşamada kusursuz yeni inisiyenin elini tutar, ona henüz adım attığı yeni yaşamanın nasıl bir seyir izlemesi gerektiğine ilişkin ilk bilgileri verir ve kutsamayı tamamlardı. El tutma, simgesel bir karanlıktan çıkarma ya da yaşama döndürme anlamını taşıyan özel bir dokunuştu. Tıpkı Mitra localarına üye olanların ilk inisiyasyon sırasında öğrendikleri ve sonra yaşamları boyunca kendi aralarında birbirlerini tanımak için başvurdukları birçok farklı biçimi bulunan sembolik el sıkışma hareketi gibi. Konsolamentum tamamlandıktan sonra inisiye artık kusursuzlardan biri olarak merkezdeki çemberin içine katılmış kabul edilirdi. Bundan sonra bir derviş gibi yaşaması, dünyevi yaşamın maddi zevklerinden ve bedensel hazlardan arınması, zihinsel gelişimini artırmak için kendi içine dönmesi gerekiyordu. Bir daha asla yalan söylemeyecek, dürüstlükten ayrılmayacak, ağzına küfür ya da kötü söz almayacak, kişisel mal ve mülk sahibi olmayacak, evlenmeyecek ve kesinlikle et yemeyecekti. Kimileri bu önemli ritüeli ruhun vaftiz edilmesi olarak niteliyorlardı ya da ateş ile vaftiz. Malcolm Lambert, The Cathars, sayfa 21. Merkez halkının dışında kalan çoğunluk içinse bu tür kısıtlamaların hiçbir zorlayıcılığı yoktu. Elbette kusursuzlar onlara da böyle yapmayı öğütlüyor ama uymadıkları takdirde kınama, aforoz, dışlama gibi herhangi bir yaptırım da uygulamıyorlardı. Dışarıdakiler için konsolamentum ancak ölmek üzereyken gerçekleştirilen bir veda töreniydi. Yaşamının son dakikalarında bilerek ve isteyerek hatalarını itiraf edip arınma taleplerini dile getirmeleri ve bu dünyadan bir kusursuz olarak ayrılabilmeleri için. Arbi sakinleri arasında yaşamlarının son günlerini yaşamakta olduğuna inananlar konsolamentum için bir kusursuzu göreve çağırırlar ve çok önem verdikleri bu ritüeli gerçekleştirmeden ölmek istemezlerdi. Ancak geri dönüşü olmayan bir inisiyasyon töreniydi bu. Eğer hasta konsolamentumun ardından iyileşir ve sağlığına kavuşursa, yaşamının geri kalanını bir kusursuz kimliğiyle o merkez dairenin içinde yer alarak sürdürmek zorundaydı. Arbi sakinleri arasında varlığını sürdüren bu ilginç inanç biçimi, Güney Fransa'da fark edilmeye başladıkça kusursuzlara olan sempati ve hayranlık da artmaya başladı. Bölge halkı onlara Yunanca arınmışlar anlamına gelen Katar adını vermişti ve bu ad kısa süre sonra İtalya'da, Almanya'da, Aragon Krallığı'nda ve İspanya'da sıkça duyulur olacaktı. Onlara Tanrı'nın cezalandırıcılığından ve öfkesinden söz edip yaşamlarını katı dinsel yasaklara boğan Katolik rahiplerine ve psikoposlara duyulan tepki, Avrupa'nın değişik bölgelerinde yaşayan insanları Katar inanç ve düşüncelerine yavaş yavaş daha çok yaklaştıracaktı. Peki Katarlar ve onların seçkin bilgeleri durumundaki kusursuzlar nasıl bir inanca ve dünya görüşüne sahiptiler? Bu konuda söylenecek ilk söz Hristiyan düşüncesinin oldukça uzağında yer aldıkları. Katar ideolojisi birçok yönüyle ikici, dualist, Bogomil öğretisine benzer nitelikler taşıyor. Evren ve Tanrı anlayışı Gnostisizm ve Mani öğretisiyle büyük benzerlikler taşıyordu. Kozmik düzen iyi ve kötünün arasındaki karşıtlık ve mücadele üzerine kurulmuştu ve maddi dünya kötü gücün denetimi ve egemenliği altındaydı. Kötülüğü yenilgiye uğratmanın yolu onun üstün olduğu alanlardan çekilmek ve oyunu onun kurallarıyla oynamamak. Yani maddi hırs, bedensel zaaflar ve bunları besleyen tutkulardan sıyrılmaktı. Tutku ve hırslarınız olmazsa kötülüğün de üzerinizde hiçbir gücü kalmazdı. Tıpkı Gnostikler, Polisyenler ve Bogomiller gibi Katarlarda eski ahitin tanrısı Yahve'nin gerçek tanrı değil ona isyan eden bir demiurgos yani alt düzey bir ilahi güç, bir kozmik zanaatkar olduğuna inanmaktaydılar. Bütün bu maddi evreni ve dünyayı o yaratmış, insanı da kendi kulları olarak yeryüzüne yerleştirmişti. Eski ahitteki birçok kahraman, İbrahim ve Musa dahil, esinlerini aslında bu Demiurgus'tan almışlardı. Stephen Runciman, AGE sayfa 150. Bu nedenle Katarlar ilk kitap olan Tekvin'i Genesis reddediyor. Tanrı'nın insanların kötülüğünü isteyen, kıskanç, intikamcı ve zalim bir varlık olamayacağını savunuyorlardı. Maddi dünyayı kötü güç yaratmıştı belki ama insanlara sahip oldukları en değerli şey olan ruhlarını, evrenin gerçek sahibi ve mimarı olan Tanrı, yani yüce varlık, Supreme Being vermişti. O halde insan ona sunulmuş ruh ve akıl sayesinde çıkarlardan, hırslardan ve maddi dünyanın geçici, görüntüsel yanılgılarından vazgeçip kendini arınmışlığa, iyiliğe ve doğruluğa yönlendirerek bu Demiurgos'tan, etki alanından çıkabilir, bedensel zaaflarını dizginleyerek Tanrı'ya yaklaşabilir ve böylece ışığın yanında yer alarak kötülüğü yenilgiye uğratabilirdi. Katarlara göre insan dünyada bir sürgündeydi. Ruhun zindanı olan maddi bir beden içine hapsedilmişti. Işığın tanrısal dünyasındaysa bir bedeni, spiritüel varlığı ve ruhu vardı. Göksel bedeni ve spiritüel varlığı hala ışığın krallığındaydı. Ruhu ise dünyaya düşmüştü ama tanrısal doğasını koruyordu. Nihai kurtuluş, düşmüş ruhun ilahi beden ve spiritüel varlıkla yeniden birleşmesi yoluyla göksel insanın restorasyonu demekti. Roelof van der Broek, Gnosis and Hermeticism from Antiquity to Modern Times, sayfa 96. İşte konsolamentum bunu sağlama yolundaki en temel törendi ve bu nedenle Katar düşüncesinin önemli bir parçasını oluşturuyordu. Katar inançlarında cennete, cehenneme ve Araf'a yer yoktu. İsa'nın bir bakireden doğup etiyle kemiğiyle bir insan olarak yaşadığı, tüm insanlığın günahlarının affedilmesi için çarmıha gerildiği, bunun da Tanrı'nın kurtuluş planı olduğu yolundaki temel Hristiyan düşüncelerini bütünüyle reddediyorlardı. Haç simgesini bir ikon haline getirmek, şeytanca bir idam aletine tapmaktan başka bir şey değildi onlara göre. Mesih, insan kimliğiyle dünyaya gelen bir peygamber değil, Tanrı'nın insanlığı karanlıktan kurtarmak için yolladığı dinsel bir armağan olan Logos ya da Gnosis'ti, yani evrensel bilgi. Fiziksel bir varlığı yoktu, bir ışık ve esin olarak gelmişti, dolayısıyla çarmıha da gerilemezdi. Çeşitli analizlerde daha çok mistik özellikleri ve dinsel yönleriyle ele alınsa da Katar düşüncesinin merkezinde inançla iç içe geçmiş bir sosyal doktrin ve siyasi bakış da yer almaktaydı ki belki de hareketin en dikkate değer yönlerinden biri de buydu. Tıpkı kendilerinden 1500 yıl önceki Pitagoras kardeşliği gibi Katarlar da bireysel özel mülkiyete karşı çıkıyor, çalışmanın, sorumlulukların ve elde edilen ürünün ortak paylaşımı üzerine kurulu komünel bir yaşam biçimi modeli yaratmaya çalışıyorlardı. Dünya üzerinde yaşayan bütün insanların ortak yurdu bir anlamda mülküydü. Dolayısıyla yeryüzünün herhangi bir parçasını kimse kendi malı olarak görmemeliydi. Bu tek tek bireyler içinde böyleydi, ülkeler ve halklar içinde. Katarların telkin ettiği dünya modeli, ülkelerin, sınırların, dükalıkların, krallıkların ve özel mülkiyetin olmadığı, barış içinde bir arada yaşanan tek bir insan uygarlığı üzerine kuruluydu. Böylesi bir evrensel kardeşlik düzenine telkin, baskı ve zorlamayla ulaşmanın mümkün olmadığını söylüyordu Katarlar. Maddi hırsların, sahip olma güdüsünün, bedensel hazların ve zenginlik tutkusunun insanın bu uçsuz bucaksız evrendeki varoluş karşısında ne kadar basit, ilkel ve anlamsız olduğu gerçeğinin kavranması ancak bilgiyle ve içsel gelişimle mümkündü. Bu nedenle kusursuzlar çevrelerinde onları ilgi ve hevesle dinleyen kalabalıklara zorlayıcı telkinlerde bulunmuyor, yaşam biçimlerini değiştirmeleri için baskı yapmıyor, yalnızca gerçeğe ulaşmaları yolunda yardımcı olabileceklerini söylüyorlardı. En önemli değer ruhu ve zihni besleyen, onu Tanrı'ya yakınlaştıran bilgiydi. Belirlenen gerçek ideali hedeflenmiş paylaşımcı ve barışçı topluma ancak bilginin sağlayacağı gerçek aydınlanmanın yaygınlaşmasıyla ulaşılabilirdi ki kusursuzların görevlerinden biri de buydu zaten. Tanrı'nın ışığıyla yeryüzüne inmiş bilgiyi herkes için ulaşılabilir kılmak. Dolayısıyla görev paylaşımı sırasında öğretmenliği seçen büyük ustalar sahip oldukları bilginin ışığını isteyen herkese taşımakla yükümlü hissediyorlardı kendilerini. Bu nasıl mümkün olabilirdi? Elbette yazı yoluyla ve kitaplar aracılığıyla. Ama 12. yüzyılda kitap çok ender bulunan ve bu nedenle çok pahalı bir şeydi. İnceltilmiş deri üzerinde hassas zanaatkarlık işlemleri uygulanarak üretilen sayfaları, yazıda kullanılan özel mürekkebi ve bunları koruyacak dayanıklı ve kalın cildiyle el yazması kitaplara ancak zenginler ya da okumaya meraklı soylular sahip olabilirlerdi. Kitaba yönelik yüzlerce yıllık kilise baskısının yanı sıra maddi güçle bağlantılı ciddi bir engel de söz konusuydu. Kağıt ilk kez Çin'de ortaya çıkmış, Asya'ya yapılan İslam akınları sırasında Araplar tarafından öğrenilmiş ancak Avrupa'ya henüz taşınamamıştı. Avrupa tarihine Katarların en büyük katkılarından biri de tam bu noktada ortaya çıktı. Doğu'nun tekniklerinden haberdar olan kusursuzlar, bilgi deneyimlerini bir araya getirerek ağaç kabukları ve selüloz tabakaları üzerinde özel bir işlem uygulamaya ve kağıt üretmeye karar verdiler. Harold Bailey, bu noktanın altını özellikle çizerken Katarların değişik bölgelerde hangi adlarla tanındıklarına ilişkinde bilgi veriyor. İlk kağıt üretim merkezleri Albigensler olarak bilinen sapkın mezhebin denetimindeki bölgelerdi.